Ayrım 65.
Bir gün şimdiki Atatürk Bulvarı'nda taşralı bir zenginin yaptırdığı 1,5 katlı büyük köşkü geziyorduk. Tesadüf ev sahibini de orada bulmuştuk. Adamcağız bir gün Atatürk'ün kendisine de uğrayacağına ihtimal verdiği için mimarı hem yapının hem döşemenin hoşa gider olmasında serbest bırakmış, hiçbir fedakarlığı esirgememişti. Salonu, yemek odasını, yatak odalarını dolaştık. Sonra aşağı kata indik. Bir odada muşamba örtülü kötü bir masa, aynı kötülükte bir iki dolap, duvar kenarlarında da yer minderleri vardı. Ev sahibi büyük bir saflıkla, "Paşam efendim, biz çoluk çocuk burada yemek yer otururuz," diyordu. Fakat ne de olsa Cumhuriyet okullarında yetişen çocuğunun şimdi üst kata çıkmış olduğuna şüphe eder misiniz? Dönemeç. Moskova'ya son gidişim 1932'dedir. Milletler Arası Yazarlar Kongresi'ne katılmıştık. Bu seyahatte Komünist Partisi'nin ve hükümetinin haberi var yok bilmiyorum. Çünkü o zamanki Milli Savunma Bakanı Voroshilov ne yaptığını bilmez bir serseri olduğunu beni davet ederek söylemişti. Lehli aslından olduğunu iddia eden biri bana lüzumundan fazla sokulduydu. Hakimiyet-i Milliye başyazarı ve Atatürk'ün yakınlarından olduğumu bildiği için bu sokuluşu manalıydı. Henüz pek açılmamakla beraber dilinin altında bir şeyler dönüp durmakta olduğunu seziyordum. O zamanki büyükelçimiz Hüseyin Ragıp'a bahsettim. "Aman," dedi, "bu sırada halleri bir tuhaf. Biraz daha deşmeye bak, belki faydalı şeyler öğreniriz." Beni komünist davasına çekmek yahut herhangi bir işbirliği teklifinde bulunmak gibi hemen katli tavır takınılmak gereken bir konuşma olmadığı için temaslarına güçlük göstermedim. Nihayet bir gün, "Büyük haber," dedi. "Stalin'in pek yakınlarından iki arkadaş sizinle görüşecekler. İki memleket arası münasebetler için bu fırsatı nimet bilmelisiniz." Sovyetler Birliği Türkiye münasebetlerinde tam dönüm noktası tarihine rastladığı için teferruatıyla aklımda tutmuşumdur. Otele benzer bir büyük binanın bir yatak dairesi salonuna benzer hususi bir odasındaydık. Öğle yemeği vaktiydi. Biri kısa sakallı, biri tıraşlı, iki Rusça konuşan, sonra göğsünde büyük ihtilal nişanlarından birinin rozeti bulunan ve Türkçe konuşan üçüncü adam. Hepsi birbirinden dikkatli ve beyaz ceketli dört garson da hizmet ediyordu. Bir garson bile çok olduğuna göre bunların kontrol polisleri olduğunu tahmin etmiştim. Sözü şöyle açtılar: "Sizin partinizde sollar ve sağlar vardır. Biz bir gün sağların hakim olmayacağını bilemeyiz. Bunlara güvenemeyiz de. Bizim partide yalnız Mustafa Kemal vardır ve onunla beraber olanlar," yollu söze başlayarak Mustafa Kemal'in Rusya ile Türkiye emniyetlerini bir tuttuğunu, hatta bir gün İsmet Paşa ile beraberken "Politikamız bir daha bu iki milleti karşı karşıya getirmemektir," dediğini pek samimi anlatmaya koyuldum. Anlattıklarımın hepsi doğruydu. Sovyetler Birliği bizden yüz çevirmedikçe, bizim Sovyetler Birliği'ni şüpheye düşürecek herhangi bir harekette bulunmamız veya harekete katılmamız ihtimali olmadığını bilirdim. Maksadım, eğer bunlar Stalin'in adamlarıysa onun kulağına en doğru haberlerin gitmesiydi. Şurası da var ki, o zamana kadar Moskova'dan henüz dostluktan başka bir şey de görmemiştik. Sözcü, "Hayır," dedi. "Mesela müşir Fevzi Paşa'ya Bakü'yü vaat etseler ve bu taviz üzerinden aleyhimize bir ittifak arasalar, Fevzi Paşa bunu reddetmez." Bizde böyle bir ayrılışma olamayacağına dair uzun boylu ve boşuna dil döktüm. Nihayet tarihi söz ağzından çıktı. "Türkiye bir emperyalist harbinde bizim için ya set ya sıçrama yeri vazifesi görür. Onu mu görür, bunu mu görür, sözler, şahıslar ve antlaşmalar bize inandırmaz. Ancak rejim beraberliği ile emin olabiliriz." Bu söze dikkat edin. O zamanlar PEK kuruluşları yoktu. derin bir iç kırıklığıyla İstanbul'a döndüm. Dil kurultayı günlerindeydi. Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk'ü gördüm. Baştan başa hikayeyi anlattım. Pek dikkatle dinledi. Sonra İsmet Paşa rahatsız yatıyor, git kendisine de anlat dedi. İsmet Paşa aynı büyük dikkatle dinledikten sonra, Karahan bize elçi geliyor. Seni elçiliğe davet ettikleri zaman bütün bunlar olmamış gibi davranacaksın. Yazılarında eski dostluk edebiyatını değiştirmeyeceksin dedi. Doğrusu bizimkiler Sovyetler Birliği ile Türkiye'nin arası bozulmamak için en çetin güçlüklere katlanmışlar. Moskova'nın kafasından Türkiye'yi peykleştirmeyi geçirmeksizin dost olarak tutmasına çalışmışlardır. Fakat dönüşte 1932 Dil Kurultayı günlerine rastlayan esrarlı toplantıdaki dönüştür. İç tehlikelerinden kurtulduğuna ve büyük kuvvetler arasına yeniden katıldığına inanan Sovyetler Birliği artık yeni politikasına sarılmıştı. Savarona. Hele o ilk yıllar Ankara'sında deniz onulmaz bir sılağı nöbeti gibi sık sık teperdi. Ne kadar da gençmişiz. İkide bir İstanbul'a gelirdik. Yataklı ve yemekli vagon yoktu. Köprüler ve yol bozuk olduğundan seyahat 24 saat sürerdi. Polatlı'da trenden iner, istasyon lokantasında öğle yemeğini yer, Eskişehir'de yine iner, akşam yemeğini yerdik. Kompartmanlar tahta kuruluydu. Alışık olmayanlar uyuyamazdık. Ve sabaha doğru İzmit'te deniz havası alınca hepsini unuturduk. Atatürk neden sonra yazları İstanbul'a gelmeye karar vermişti? Başlıca zevklerinden biri Çatana ile Boğaz gezintileri yapmaktı. Yalıları sıyırarak geçerdik. Atatürk halkla kalabalık içinde yaşamak meraklısıydı. Halkın eğlendiğini görmekten zevklenirdi. Bazen mesela Kalamış koyunda motoru kayıklar arasında durdurur, deniz seyrancıları ile haşır neşir olurdu. Henüz denize girmiyordu. Biraz yüzmeyi sonradan öğrendi. Bir gün sormuştum. Paşam Selanik'te doğup büyüdünüz. Hiç denize girmez miydiniz? Aman çocuğum, o zaman soyunup denize girmek ne demekti? Nasıl bakarlardı insana demişti. Atatürk'ün İstanbul bahtiyarlıklarından biri Florya'yı keşfetmesi olmuştur. Birkaç gidip gelmeden sonra plajı canlandırmaya karar verdi. Deniz köşkü, Alaturka deniz hamamı gibi bir şeydir. Atatürk denize o kadar ihtiraslı bağlanmıştı ki yıllarca yaz aylarını adeta su içinde geçirirdi. Yüzme ve kürek idmanları yapardı. Burada da halktan ayrılmazdı. İlk projeye göre Atatürk Köşkü kumsalın sonundaki bir tepecik üstüne yapılacak, aşağıda da bir banyo yeri hazırlanacaktı. Kalabalıktan uzaklaşmayı istemedi. Yine ilk projeye göre demir yolu geri alınacaktı. Canım dedi, Ankara'da dağ başında yaşıyorum. İstanbul'da saraya hapsoluyorum. Bırakın burada gelenleri gidenleri göreyim. Hiç olmazsa tren gürültüsü duyayım. Son zamanlarında Şile'yi görmüş, pek sevmişti. Yaşasaydı orasını da canlandıracaktı. Büyükçe tekne olarak emrinde Ertuğrul yatı vardı. Marmara için yapılmış olan bu yatla bir defa Karadeniz'e çıkmıştı. Sert bir havada yat az daha batıyordu. Memleket kıyılarını dolaşmak üzere İstanbul'dan uzaklaşınca deniz yollarının bir yolcu gemisini seferden alakoymak lazım geliyordu. Atatürk sık sık halkı ve memleketi görmedikçe rahat edemezdi. Karayollarımız yoktu. Ya tren ya gemiyle dolaşmak gerekiyordu. İşte Atatürk'e yeni bir yat alınmak fikri bu ihtiyaçtan doğmuştur. Amerikalı bir milyoner kadının yaptırmış olduğu Savarona galiba Amerika'ya sokulamadığı için pek ucuz alınmıştır. Bu yatı Hitler de kendisi için istemişti. Fakat ilk görüşmeye giden biz olduğumuz için Atatürk'e bıraktı. Planlarını görmüş ve yatı pek beğenmişti. Ne kadar yazık ki yat geldiği zaman Atatürk ölüm hastasıydı. Pek sevdiği bu yatta çok zamanını yatakta geçirdi. Bir hazin sözü vardır. Bir çocuk oyuncağını bekler gibi bu yatı beklemiştim. Mezarım mı olacak bu tekne benim? Atatürk'ü ölüm yatağına Savarona'daki kamarasından bir koltuğun içinde ancak götürebildiler. Yat Dolmabahçe Sarayı önünde boynunu bükerek Atatürk'ü boşuna bekledi. Saflık. Dil işine dair yazınızı okudum, tebrik ederim dedi. Birkaç defa söylediğim üzere Atatürk mübalağalı sayılabilecek kadar teşvikçiydi. Verdiğinin kendinden bir şey eksilttiği vehmine veya gururuna düşen hasis ruhlulardan değildi. Dış bakanlığından olan yazar estağfurullah dedikten sonra ilave etti. Efendimiz daha iyi çalışacağım, daha çok yazacağım ama rahat değilim. Ankara'da kiralar pahalı olduğundan iyi bir ev tutamıyorum. Hizmetçi kıt, tabii arabam yok. Bunlar olsa dil meselesinde daha ciddi hizmetlerimi görürdünüz. Atatürk bize doğru gözlerini kırparak ona, ne yapmalı acaba, bir çare düşünüyor musunuz diye sordu. Var efendim, bir çaresi var. Beni şöyle işi gücü pek olmayan bir yere elçi gönderseniz. Bina devletindir. Hizmetçi aylıklarını hükümet verir, resmi araba vardır. Artık kendimi dil meselesine vermekten başka kaygım kalmaz. Hiç bozmadı. Pek isabetli düşünmüşsünüz. Hatırımıza gelmediğine esef ederim. Garsona, lütfen beyefendiye bir kalem kağıt getirir misiniz? Kalemim vardır efendim. O halde yalnız kağıt. Kağıt geldi, Atatürk, yazar mısınız dedi ve dikte etti. Şöyle bir şey. Sayın Tevfik Rüştü Aras, süratle beyefendiyi bir elçiliğe tayin buyurunuz. Çok teşekkür ederim, fakat inanmaz ki. Niçin? Yazı benim, imza da yok. Getiriniz imzalayayım dedi ve imzaladı. İşin tuhafı, ertesi gün dış bakanı daha odasına girer girmez ilk ziyaretçisi bizim elçi adayı olmasıydı. İş geciktikçe Çankaya'da yaverlerin telefonunu açıyor ve Atatürk'ün o kadar kat'i emrinin hala yerine getirilmediğinden şikayet ediyordu. O kıtlıkta eski yazarlarımızdan birini de Tirana'ya elçi yollamışlardı. Bir yaz tatilinde İstanbul'a gelmiş, saraya uğramış. Atatürk'e haber verdiklerinden Arnavutluk ve Zogo hakkında bilgi edinmek için akşam yemeğine davet etmişti. Atatürk'ün büyük derdi Zogo'nun cumhur reisi değil de kral olmak isteyişiydi. Fena halde kızıyordu. Elçiye sordu. Sizin düşündüğünüz nedir? Cumhur reisi mi kalacaktır yoksa kral mı olacaktır? Biraz düşündü. Kral olamaz efendim dedi. Niçin? Henüz krallığa liyakat kesbedememiştir efendim. Cevabını vermesin mi? Bu cevap bizim Alaturka eski yazarın henüz liyakat kesbedemediği bir makama nasılsa çıkabilmiş olduğunu ispat etti. Bir akşam dalgınca bakanlarından biriyle şu konuşmayı dinlemiştik. Paşa Hazretleri. Ne demek Paşa Hazretleri? Paşa Hazretleri yok, paşalık yok. Bundan sonra bana paşa demeyiniz. Baş üstüne Paşa Hazretleri. Kara Haberci. Zekası kadar hafızasına şaşardık. Hiç dikkat etmez göründüğü konuşmalardan bile hiçbir şey unutmazdı. Aramızda 16-17 yaş fark varken ve ben henüz 30 yaşlarındayken bir akşam önce söylediklerimi ertesi akşam onun ağzından duymakla hatıramı tazelemiş olmazdım. Neler söylemiş olduğumu da öğrenirdim. 1922'deyiz. Bir konuşma sırasında, "Paşam izin verir misiniz? Sizi ilk defa nerede ve nasıl tanıdığımı anlatayım." dedim. Tanımam da uzaktan uzağıydı. "Evet efendim." dedi alaylı. "Müsaade buyurunuz da ben anlatayım. Hacı Adil Bey ile beraber Edirne'den Dimatoka'ya gelmiştiniz. Biz de valiyi karşılamaya çıkmıştık. Siz bir gazeteciydiniz. Arabasından beraber indiniz. Tekrar binileceği sırada hiç olmazsa Fethi'yi yanına alacağını ummuştuk. Enver'in korkusundan arabasına tekrar sizi çağırmıştı. 1936'dayız. Parlamentolar arası konferanslardan birine gitmiştim. 2,5 ay kadar memleketten uzakta kaldım. Döndüğümde Atatürk Florya'daydı. Gündüz yaverler dairesine gittim ve rahmetli baş yaver Celal'e akşama kadar arkadaşlarla konuşacağımı, beni mümkün olduğu kadar geç haber vermesini rica ettim. 1 Aralık nöbetçi geldi, Atatürk'ün kendisini çağırdığını söyledi. Celal gitti ve döndü bana, gider gitmez bekleyenlerden kimse olup olmadığını sordu. Senin adını söyledim, hemen gelsin diye emretti dedi. Kalkıp gittim. Deniz Köşkü'nün açık bir köşesinde İsmet İnönü ile beraber oturuyorlardı. Hemen sezindiğime göre ikisi de sinirliydi. Sebebini sonradan öğrendim. Ankara'da o zamanlar para hacmi üzerinde bir tartışma vardı. İnönü Türk parasıyla oynamaktan çekinirdi ve bazı maliyecilerin enflasyoncu telkinlerine karşı iyice dayatırdı. Mesele yine buydu. Beni görünce, "Yahu aylardan beri yoksun, gidip gördüklerini anlat bakayım." Rastgele konudan konuya sıçradık, bir hayli zaman geçti. Davet listesinde bulunanlar gelmeye başladılar. Kalabalık artınca yemek salonuna geçelim dedi. Artık pek az da içmiyordu. Henüz 2. veya 3. yudumdaydık. Sonradan anlattıklarına göre 3 akşam önce 2 arkadaşı arasında hiç de hoş olmayan bir hadise geçmişti. Bahis tazelendi. Atatürk 1 Aralık bana dönerek, "O akşam sen de buradaydın. Nedir intibağın?" diye sordu. Damarlarımın içinde kan donması gibi bir şey hissettim. Atatürk hastaydı. En kuvvetli, en sağlam, en sarsılmaz melekelerinden biri olan hafızası çökmüştü. Henüz o gün geldiğimi hatırlattım. Elini alnından geçirdi, bir müddet düşündü. "Evet öyle," dedi. Maddi takati de gittikçe azalıyordu. Biz hiçbir yorgunluğa Atatürk kadar dayanamazdık. Hiçbirimiz onun kadar devamlı çalışamaz, onun kadar uykusuz kalamazdık. Yemeklerden önce bir müddet bilardo oynardı. Bu onun bir çeşit sporuydu. Holde kendisini seyrederdik, iyi oynardı. Rakiplerinin başında İsmet İnönü gelirdi. Kazım Özalp, Saffet Arıkan, Nuri Conker gibi bir hayli oyuncusu da vardı. Bu spor bazen 1 saatten fazla sürerdi. O yıl Ankara'ya döndükten sonra akşamları yine yukarı kattan inince bilardo odasına geçiyor, stakayı tebeşirliyor, bilyaları sıralıyor. Fakat 1-2 vuruştan sonra bırakarak sinirli olduğu ancak sezilen bir sesle sofraya geçelim diyordu. Sık sık asabiliğe kapıldığı görülüyordu. Hekimlerinin hatıralarında sonradan okuduğumuza göre bütün bunlar vakitsiz ölümünün kara habercileriydi. Gazi. Atatürk henüz Gazi Mustafa Kemal Paşa'ydı. Benden ona dair bir kitap için ön söz istemişlerdi. Kitap çıkmadığı için ön söz de bende kalmıştır. Onu bugün bu fıkraların son sözü olarak sizlere sunuyorum. Gazi'nin hal tercümesi, yeni Türk devletinin tarihi demektir. Tarihimizi bilmek için Gazi'yi öğrenmeliyiz. Gazi, yaratıcı bir enerji kaynağı. Yeryüzünde kara topraktan, yeşil ottan, taştan ve tuzlu sudan başka ne varsa, hepsi böyle yaratıcıların eseri değil midir? Hava, su ve toprağın içindeki büyük kuvvet esrarlarını, onlar sezip buldukları ve maddeleştirdikleri gibi, insanın kanı, kemiği ve siniri içindeki kuvvet esrarlarını yine onların gözleri görür, kafaları bulur, karar ve fiilleri hakikatleştirir. Onlarsız aradığımızı bulamazdık, istediğimize ulaşamazdık, yaptığımızı yapamazdık. Gazi'yi bilmek, insanın insanlığına vücut veren yaratıcılardan birinin hayat ve eserini öğrenmek demektir. İnsanlık ağacı bir gazi yemişini vermek için nesillerce sayısız yaprak çürütür. Pek azımız gazi gibi doğarız. Herkes buharı, mikrobu ve elektriği keşfetmez. Fakat keşfetmiş olanların metotlarını öğrenmek, büyük buluşları ve yaratılışları tamamlamak ve faydalandırmak için lazımdır. Gazi'nin eserlerini devam ettirecek olanlar, Gazi'nin başarma metotlarının neler olduğunu öğrenmelidirler. Bir hakikat nasıl karışık değilse Gazi de sadedir. Uzaktan anlaşılması kolay görünür. Cazibe kanununun kendilerinden önce bulunmuş olmasına esef edenler az değildirler. Fakat ilk hayvanın yürümesinden de önce başlayan düşmek, o kadar basit sırrını söylemek için asırlarca değil, devirlerce ve çağlarca Newton'un aklını beklemiştir. Büyük eserlerde tesadüfün rolü pek az olduğu gibi, artık büyük eser yapılması imkansızlaşacak bir zamanda olmayacaktır. Bizden sonra gelecek yaratıcılar henüz doğmadılar. Onların bütün şerefleri, şanları ve eserleri, her ne olacaksa, doğmuş ve doğacak olanlar için büyüklük fırsatları değil midir? Gazi, yeni Türkiye'yi çocukluğundan beri kendi benliğinin dibinde yaratmaya başlamıştı. Öyle bir zeka gibi, öyle bir düşünüş ve duyuş kabiliyeti gibi, onun sabrı ve enerjisi olmadıkça ona benzeyemeyiz. Bir fıkrasından, bir hikayesinden, bir yazı veya nutkundan hemen anladığımızı sandığımız Gazi, aradıkça yeni bir sır verir. Yaklaşılan bir dağ gibi büyür. Asıl onu elimizle tuttuğumuz zamandır ki artık tamamını hiç göremeyiz. Bu kitap yazılırken Atatürk'ün nutku, Rauf Orbay'ın, Ali Fuat Cebesoy'un, Afet İnan'ın, Çerkez Ethem'in, Damar Arıkoğlu'nun hatıraları ve Tevfik Bıyıklı'nın yazıları gözden geçirilmiştir. Kitabın sonu. 17 Ekim 2005. Sayfa 586.